Ayrım 10.
Ağaç perileridir bunlar. Dry sözcüğü meşe anlamına geliyor. Bu perilerin kimilerinin ömrü içinde yaşadıkları ağacın ömrüne bağlıymış. Ağaç ölünce onlar da ölürlermiş. Ölümsüz olanları da vardı. Ünlü müzikçi Orfeus'un karısı Öridike bir dry asmış. Halkın bu perilere olan inancı çok güçlüydü ve bu inanç onları kolayca ağaç kesmekten alıkoyardı. Ağaç kesmek için din yetkilisine danışmak gerekirdi her şeyden önce. O perilerin ağaçları bırakıp gittiklerini söyledikten sonradır ki kesim yapılabilirdi ancak. 2. Hamadryaslar. Sözcük ağaçla birlikte anlamına geliyor. Dryasların içinde ölümsüzler de olduğu halde hamadryaslar ölümlüymüşler. Bunlar ağaçla doğup ağaçla ölürlermiş. Hamadryaslar kardeşleri dryaslar gibi ağaçların, ormanların koruyucusudurlar. Ağaçlarını kesen kişileri ağır biçimde cezalandırırlardı. Örisikton, Demeter'in kutsal ormanını kesmeye kalkıştığı için tanrıça sonsuz bir açlıkla cezalandırmıştı onu. Yediği hiçbir şey doyurmuyordu Örisikton'u. Sonunda kendini yedi. 3. Oreyaslar. Bunlar da dağ perileridir. Bu perilerden Eko, Yankı, Zeus'un çapkınlıkları sırasında Hera'yı lafa tutarak Tanrılar Hakanı'nın işini kolaylaştırıyordu. Ama bir gün bunu fark eden Hera onu cezalandırdı. Güzel peri kendisinden önce kim konuştuysa onun son sözlerini tekrarlayabilecekti ancak. Eko genç ve güzel Narkisos'u seviyordu. Ama Narkisos hiç yüz vermiyordu ona. Eko da üzüntüsünden kaya oyuklarında, ağaç kovuklarında yaşamaya başladı. Kimseye görünmek istemiyordu artık. Duyduğu acıdan içi içini yiyor, gitgide zayıflıyordu. Derken bir deri bir kemik ardından da yalnızca ses olarak kaldı ortada. Hiç kimse görmüyordu onu, duyduğu cümlelerin de yalnızca son sözcüklerini tekrarlayabiliyordu. Narkisos'a gelince tanrılar onun bu kendini beğenmişliğini cezalandırmakta gecikmediler. Genç adam bir gün korulukta dolaşırken bir su birikintisinin içine yansıyan kendi yüzünü gördü. Görür görmez de vuruldu kendi güzelliğine. O sudaki yansımasını öpmek, kucaklamak isterken sudaki resmi de aynı şeyleri yapmak istiyordu. Ama işte tam kucaklaştık derken sular bulanıveriyordu birden. Delikanlı yemeden içmeden kesilmiş, gidemez olmuştu hiçbir yere. Eriyip gitti böylece kendi güzelliğini seyrede seyrede. Yorgun başını yemyeşil otların üzerine koydu ve kapadı gözlerini. Ruhlar dünyasına gitmek için Styx ırmandan geçerken son kez baktı suya yansıyan güzelliğine. Narkisos'un ruhu ölüler alemine göçmüştü ama ölümlü bedeni bir çiçeğe dönüşmüştü o gölcüğün kıyısında. Periler Narkisos, yani Nergiz dediler bu çiçeğe güzel delikanlının adıyla. Evet, bizim Nergiz diye bildiğimiz çiçeğin öyküsü de böyleymiş işte. Güzel delikanlı adı yalnızca çiçeğe değil, ruhsal bir hastalığa da verilmiş, narsizm diye, kendini beğenme hastalığına. Priapos, dağların, ormanların ve suların perilerini anlatırken bereketi simgeleyen bir doğa tanrısının da öyküsüne değinmeden geçmemeli. Değişik anlatımlar, değişik anne ve babalar yakıştırırlar Priapos'a. Ama yaygın öyküye göre Afrodit ile Dionysos'un oğluymuş Priapos. Dionysos Hindistan'da dinini yaymış. Oradan şan ve zaferle dönüşünde Afrodit büyük bir coşkuyla karşılamış tanrıyı. Sonra da olanlar olmuş. Bu buluşmadan Priapos adını verdikleri tanrısal çocuk doğmuş. Gel gelelim tanrılar ecesi Hera'nın kıskançlığı burada da göstermiş kendisini. Hera öyle bir üreme organı vermiş ki çocuğa gülünç olsun diye, boyu sahibinin gövdesinin boyuna eşitmiş neredeyse. O boyla orantılı bir de cinsel azgınlık vermişmiş çocuğa. Zaten Priapos'un ilk işi de kendi annesinin eteğini kaldırmak olmuş. Çocuğunun edepsizliğinden ve biçimsizliğinden utanan Afrodit onu uzaklara, Çanakkale boğazındaki Lampsakos yani Lapseki'ye göndermiş. Orada kırlarda satirlerle, ninfelerle birlikte büyümüş çocuk. Ama yine de rahat durmayıp peri olsun, insan olsun tüm dişileri bezdirmiş azgınlığıyla. Sonunda oradan da kovulmuş. Kovulmuş ama kenti de bir salgın hastalık kaplamış. Söylendiğine göre kentteki bütün erkekler ona benzemişler. Bunun tanrısal çocuğa yapılan saygısızlık yüzünden olduğunu düşünen Lampsakoslular onu tekrar aralarına almışlar. Priapos'un öteki yaratıklar gibi Dionysos'un alayına katıldığına inanılırdı. Doğayı ve bereketi simgeliyordu. Efes Müzesi'ndeki heykeli onu üreme organı üzerinde çeşitli meyvelerle birlikte göstermektedir. Bereketin döllenmeden geçtiğini simgeliyor bu. Keçi, koyun sürüleri, arı kovanları, bağlar, bahçeler Priapos'un korumasında bulunurdu. Lampsakos da eşek kurbanı olarak sunulurdu ona. Roma'daysa bu tanrı adına Priapos bayramları kutlanırdı. Karabiga'da yani Çanakkale, kalıntıları bulunan antik Priapos kenti bu tanrının adına kurulmuştu. Karanlıklar Dünyası'nın Büyük Suçluları. Karanlıklar Dünyası ya da Hades, ölüler ülkesi, ruhlar ülkesi diye de bilinir. Bir gölgeler dünyasıdır da orası. Hades'i anlattığımız bölümde ayrıntısıyla görmüştük yerin altındaki bu dünyayı. Bütün ölüleri barındıran yer orasıdır. Ancak bu ölüler arasında bir de büyük suçlular vardır ki hiç bağışlanmayacaktır onların cezası. Bu suçluları Homeros, Ovidius ve Vergilius büyük bir canlılıkla anlatırlar. Sanki yerin altına inmişler de kendi gözleriyle tanık olmuşlar gibi onların neler çektiklerini. Tam bir cehennem azabıdır onların çektikleri. Ama neydi suçları böylesi cezalara çarptırılmak için? Önce Sisyphos'u görelim. Tanrılar başbuğu Zeus, ırmak tanrı Asopos'un kızı Aigina'yı kaçırmıştı. Korintos kralı Sisyphos tanık oldu bu olaya. Kızını arayan dertli baba ülkesinden geçerken Sisyphos ele verdi Zeus'u. Doğaldır ki tanrılar Hakan'a hoşlanmadı bu muhbirlikten. Sisyphos'u cezalandırsın diye Thanatos'u yani ölümü gönderdi yeryüzüne. Ama düzenbazlıkla eşsiz Sisyphos ölümü allemedip kallemedip kandırdı ve ellerini ayaklarını zincire vurup bir yere kapattı. Ondan sonra da Zeus işe el koyuncaya değin yeryüzünde hiç kimse ölmedi. Doğaldır ki bundan en hoşlanmayan kişi ölüler dünyasının tanrısı Hades'ti. Ölüm, tanrı Thanatos özgürlüğüne kavuşunca Zeus'un zorlamasıyla Hades'e ilk götürdüğü kişilerden biri de Sisyphos olmuştu. Ama kurnazlıkla bol bol Sisyphos'ta önlemin binbir çeşididir. O her şeyi inceden inceye hesaplamıştı. Yerin altına inmeden önce karısını sıkı sıkıya uyarmıştı, cesedini gömmesin, törende yapmasın diye. Uzatmayalım. Sisyphos yer altına indi ama onun bu törensiz ve ayinsiz geliş Hades'in de dikkatini çekmişti. Niye böyle olduğunu sorunca, izin ver bana ey ölüler Hakan'ı, izin ver de karım niye yaptı bu dinsizce işi, gidip hesabını sorayım, hemen dönerim dedi. Ama Sisyphos bu, durur mu hiç sözünde, gidiş o gidiş. Ne var ki ölüm bütün insanların yazgısı, az da yaşasa çok da yaşasa. Sisyphos da çok yaşlı olarak ikinci ve de son kez Hades'e döndü. Dönünce de sonsuz bir azaba uğradı. Koca bir kayayı yüksek bir tepenin doruğuna çıkarmaktı çarpıldığı ceza. Oflaya puflaya kan ter içinde ite kaka çıkarıyordu da onu nitekim. Ama tam doruğa oturtacağı sırada kaya paldır küldür yuvarlanıyordu aşağı. Ve Sisyphos bir kez daha başlıyordu yeniden bu hiç bitmeyecek görevine. Kimi anlatımlara göre Laertes oğlu diye bilinen Odysseus'un babası Laertes değil de Sisyphos'muş. Düğün gecesinden önce gene bir hileyle Laertes'ten önce Sisyphos girmişmiş gelin Antekia'nın koynuna. Odysseus da işte bu yüzden kurnazlıkla Sisyphos'tan geri kalmazmış. Bir başka cehennemlik de Dekalyon soyundan Aiolos oğlu Salmeneus'tur. Sisyphos'un da kardeşidir. Ben niye bir tanrı değilim de ölümlüyüm diye hayıflanan bu Salmeneus sonunda bir tanrı olmaya karar vermiş. O da ama tanrılardan hangisi olmalı? En güçlü olanını seçmiş o da doğallıkla, yani Zeus'u. Elis de kendi adını taşıyan bir şehir kurmuş Salmone diye. Orada tunçtan bir yol yaptırmış. Yolun üzerinden de demir tekerleklerine zincir bağlı bir araba geçirtiyormuş. Böyle yapmakla Zeus'un yıldırımlarının çıkardığı sesi çıkartıyormuş aklınca. Bu iş onun çok hoşuna gidiyormuş ama halkın kulakları gürültüden sağır olacakmış neredeyse. Zeus bu küstahlığa daha fazla dayanamayarak kendi gerçek yıldırımlarını fırlatmış. Hem Salmaneus'la arabasını yok etmiş böylece hem de şehri. Zeus onu Tartaros'taki uçurumların en dibine atmış. Gelelim bir başka ağır cezalı olan İksiyon'a. Lapitlerin kralıymış bu İksiyon. Ares'in oğlu olduğu söylenir. Deioneus'un kızı Clia ile evlenmek istemiş. Ama evlenince de kızı almak için söz verdiği armağanları vermeye yanaşmamış. Bir de üstelik şölen verme bahanesiyle evine çağırdığı kayınbabasını içi ateş dolu bir çukura atmış. Böylece katmerli bir günaha girmiş olan İksiyon'a hiçbir tanrı, hiçbir rahip günahlarından arındırma töreni yapmaya yanaşmamış. Herkes uzaklaşmış onun yanından. Sonunda tanrılar Hakan'ı yüce gönüllülük göstererek onu bağışlamış ve tanrılar katındaki göksel sofrasına konuk etmiş. Ama içi dışı kötülükle yoğrulu İksiyon nasıl yanıt vermiş dersiniz Zeus'un bu bağışlayıcılığı ve eli açıklığına? Orada önüne bakıp uslu uslu oturacağı yerde Hera'yı kestirmesin mi gözüne? Üstelik onunla da yetinmemiş bir de ilanı aşkla bulunmuş tanrılar ecesine. Yüzsüzlük ve küstahlığın bu derecesine akıl erdiremeyen Hera gidip şikayet etmiş bu saygısız konuğu kocasına. Ama Zeus'un basireti mi bağlıydı ne? Nankörlüğün böylesine ihtimal vermemiş ama kulak ardı da etmemiş karısının yakınmalarını. Buluttan bir kopyasını yapmış Hera'nın ve bakalım ne olacak diye beklemiş. Pek de uzun sürmemiş bu bekleyişi. Budala İksiyon Hera niyetine yatağına aldığı bulutla birleşmiş ve bu tuhaf birliktelikten yine tuhaf yaratıklar olan at insan Kentauroslar doğmuş. Tanrılar başbuğu bu nankörlük ve ihaneti kendi gözleriyle görmüş görmesine ama anlaşılan o günlerde bütün bağışlayıcılığı ve hoşgörüsü üzerindeymiş ki yine de kovmakla yetinmiş yalnızca bu ahlaksızı sofrasından. Fazla kaçırdığı tanrısal şarabın başına vurduğunu düşünüyor ve onun için böyle densizlikler yaptığını sanıyormuş. İksiyon da artık dilini tutup otursa köşesinde ve tanrıların gazabını üzerine çekmesi olmaz mı? Ama o böyle yapmamış. Neredeyse kapı kapı dolaşarak tanrılar ecesini nasıl baştan çıkardığını, Zeus'u nasıl boynuzlattırdığını ballandıra ballandıra anlatmış. Bunları duyan Zeus'un gözleri açılmış işte o zaman. Hoşgörüyü bir yana bırakmış, insanların bu en nankörünü yıldırımlarıyla vurarak Hades'in en derin yeri Tartaros'a yollamış. Bununla da yetinmemiş, çepeçevre ateşler saçan bir tekerleğe bağlatmış İksiyon'u. Sonsuza değin dönüp duracakmış o tekerleğin üzerinde öylece. Pamfilyalı Ardaios da hiç bağışlanmayacaklardan biridir. Ardaios babasını, ağabeyini öldürmüş ve daha birçok suç işlenmiş bir zorbaymış. Cezasını çekip arınanlar bir kapıdan geçip gidiyorlarmış. Ama cezalarını bitirmeyenler ve usanıp yola gelmeyenler çıkmak isteyince kapı onlara yol vermiyor ve gürlüyormuş. O zaman da ateş bedenli korkunç adamlar alıp götürüyorlarmış yaklaşanı. Ardaios da yanında kendisi gibi zorbalarla geliyormuş kapıya ama o korkunç zebaniler onların ellerine ayaklarına zincir vurup derileri lime lime yüzülünceye değin dövüyorlarmış. Sonra da dikenli çalıların üzerine atıyorlarmış. Lidya kralı Tantalos da ünlü cehennemliklerdendir. İşlediği suç yüzünden tanrılar tarafından lanetlenmiş ve kendi soyundan gelen kuşaklar da paylarını almışlardır bu lanetlenmeden. Tantalos'un kendisi de Hades'te en ağır cezalardan birine çarptırılmıştır. Hem de Zeus'un oğlu olduğu halde. Peki neydi onun işlediği suç? Hristiyanlıktaki ilk günah gibi kendisinden sonra gelenlerin bile yakasını bırakmayan. Söylenti çeşitli bu konuda ama hiçbirinin üzerinde de fikir birliği bulma olanağı yok. Ona ilk bağlanan suç Troya kralı Tros'un oğlu Ganimedes'i kaçırmış olmasıdır. Tros, Tantalos'u Troya'da verdiği görkemli şölene çağırmamış da Tantalos bunun ucunu almak için kaçırmışmış onun oğlunu. Ganimedes'i daha sonra Zeus kaçırmıştı Olimpos'a tanrılara şarap sunsun diye. Tantalos'un kendisinden önce davranmasını içi götürmemiş olmalı. Tantalos'a yüklenen bir başka suç onun tanrısal sırları açığa vurmasıymış. Kendisi Zeus'un oğlu olduğu için sırlardan haberdardı belki ama neydi bu sırlar onu bilen yok. Hem de açığa vuruldukları halde. Tanrıların sofrasına buyur edilirmiş Tantalos. Bu da doğal ama o bu nimetleri yiyip içip bir de tanrılara şükredeceği yerde böyle yapmamış. Tanrısal yiyecekleri ve şarabı çalıp ölümlere götürmüş. Onlar da yararlansın bu nimetlerden ve ölümsüzlüğe kavuşsunlar diye. Tanrısal sır da ölümsüzlük sırrıydı belki, kim bilir. Böylece ikinci bir Prometheus olup dikilmiş tanrıların karşısına insanoğlunu mutlu edeceğim diyerek. Tanrılar bağışlarlar mı hiç böyle bir suçu? Yalnızca kendisinin değil soyunun bile peşini bırakmamışlar bu yüzden. Kimilerine göre ise Tantalos'un suçu bunlardan hiçbiri değilmiş. Zeus ona Girit'teki tapınağını beklesin diye bir köpek emanet etmişmiş. Ama Tantalos bu köpeği çalmış ve Zeus'a da ne olduğunu bilmediğini söylemiş hayvanın. Cezası bu yüzdenmiş. En fazla kabul gören öyküye göre ise Tantalos tanrıları sınamak için bağışlanmaz bir suç işlemiş. Bakalım gerçekten her şeyi anlıyorlar mıymış görelim diye kendi öz oğlu Pelops'u kesmiş, pişirmiş ve yemek niyetine koymuş tanrılar sofrasına. Ama onlar anlamışlar bu yemeğin ne olduğunu ve bu yüzden ellerini sürmemişler ona. Yalnız kaçırılan kızı Persephone'nin üzüntüsüyle dalgın Demeter oğlanın bir omuzunu yemiş. Tanrı Hermes sonradan bir fil dişi omuz yapmış Pelops'a. Suçu her neyse sonunda çok ağır ödemiş onu Tantalos. Tartaros da susuzluktan içi yanarmış da bir su kaynağının ortasına ayakla durduğu halde içmek için eğilince su hızla yerin dibine kaçarmış. Her yanı meyve ağaçlarıyla çevriliymiş ama açlıktan içi kazınıp da meyve dolu dallardan birine uzanınca dal hemen geriye çekiliverirmiş. Böylesine bolluk içine hep açlık ve susuzluk çekermiş Tantalos, tanrılar sofrasına bol bol yiyip içmesinin değerini bilmediği için. Gaia'nın oğullarından dev Tityos da bu cezalardan biridir. Zeus'un sevgilisi ve Apollon ile Artemis'in anneleri Leto'ya da saldırmak istemişti. İkiz kardeşler onu oklarıyla vurarak Tartaros'a attılar. Orada iki akbaba her gün yeniden büyüyen karaciğerini yerler Tityos'un. Koronis'in babası Asklepios'un da büyük babası olan Phlegyas kızını kirleten Apollon'dan öç almak için Tanrı'nın tapınağını yakmıştı ama Hades'te de cezasını görmüştü bu eyleminin. Kafasının üzerine ha düştü ha düşecek koca bir taş asılı durmaktaydı. Phlegyas taş kafasına düşecek korkusuyla kıpırdayamıyordu bile yerinden. Gerdek gecesi kocalarını öldüren Danaos kızlarının cezaları da ilginçti. Her birinin elinde birer dipsiz kova bir dereden su taşıyorlar ve dipsiz bir fıçıyı doldurmaya çalışıyorlardı. Latin ozanı Vergilius Yunanlıların en ünlü kahramanlarından Teseus'u da bu ağır cezalardan biri olarak gösterir. Oturduğu yere çiviliymiş Teseus ve sonsuza değin de hep öyle kalacakmış. Kendisine onca yardım eden Ariadne'yi Naxos adasında vefasızca bırakıp kaçmış olmasından dolayı bu cezaya çarptırılmıştı herhalde. Zeus'un aşkları. Tanrılar Hakanı Zeus ölümsüzlerin en çapkınıydı da. Hesiodos'a göre 7 kez evlenmişti Zeus ölümsüz tanrıçalarla. Ama yalnızca tanrıçalarla yetinmemiş peri kızları ve ölümlü kadınlarla da gönül ilişkilerine girmişti. Tanrıçalarla olan evlilikleri ikinci kuşak Olimposlularla Karitler, Musalar, Horalar gibi perilerin ve bir de Moiraların atası yapmıştı onu. İlgili bölümlerde görmüştük bu konuları. Zeus'un neredeyse sayılamayacak denli çok ölümlü sevgililerinden ise mitolojinin ünlü kahramanları doğmuştu. Bu periler ve insan kızları içinde tanrı babası yapanlar da vardır Zeus'u, Semele ve Maya gibi. Ünlü kahramanların maceraları efsaneler dünyasının en ilginç ve sürükleyici bölümlerini oluşturur. Ama bu kahramanların doğuşlarına yol açan tanrısal gönül maceraları da o denli ilginçtir ve de onları daha iyi tanıyabilmek için o kahramanları doğuran kadınlardan da söz etmek gerekir az da olsa. Biz de böyle yapmaya çalışacağız bu bölümde. Danae. Argos kralı Akrisios'a biliciler kızı Danae'den bir torunu olacağını ve kendisini öldüreceğini söylemişlerdi. Akrisios da bunun üzerine yerin altına içi tunç kaplı bir oda yaptırarak kızı oraya kapattı, kimseyle ilişkiye girişemesin diye. Ama güzel kıza gönül veren Zeus oraya girmenin de kolayını buldu. Bir altın yağmuru biçiminde Danae'nin odasına aktı ve birleşti kızla. Bu birliktelik Perseus'un babası yaptı tanrılar başbuğunu. Antiope. Tebai kralı Nikteus'un Antiope adında çok güzel bir kızı vardı. Bu kız da ilgisinden uzak kalmadı ölümsüzler Hakanı'nın. Zeus bir satir biçimine girerek Antiope'ye yanaştı. Güzel kız Amfion ile Zetos'a gebek kaldı. Ama tanrılar başbuğu ile de olsa kızının böyle gizli kapaklı ilişkisini onaylamayan baba Nikteus çok kızmıştı bu işe. Babasının öfkesinden korkan Antiope kaçarak Sikyon kralı Epopeus'a sığındı. Kral Antiope'yi eş olarak aldı kendisine. Ama kızının davranışını bir türlü içine sindiremeyen Nikteus onu geri almak için savaş açtı Epopeus'a. Ama bu savaş sırasında ağır yaralanmıştı. Kızını geri alması görevini kardeşi Lykos'a yükledi. Lykos Epopeus'u yenerek öldürdü ve Antiope'yi geri getirdi Tebai'ye. Antiope yolda ikiz kardeşler Amfion ile Zetos'u doğurdu. Lykos tahtının gideceği korkusuyla ikizleri Kithairon dağına bıraktı, Antiope'yi de sarayına köle olarak aldı. Dağda çobanlar tarafından büyütülen ikizlerse feci bir biçimde aldılar öçlerini annelerine kötü davranan, yengeleri Dirke'den. Kadını bir boğanın boynuzuna bağlayarak sürüttürdüler hayvana her parçası bir kayada kalıncaya değin. Sonra da bir ırmağa attılar gövdesinden geri kalanını. Söylendiğine göre tanrılar acımışlar kadına da adını bir su kaynağına vermişler. Dionysos'un öfkesine uğrayan Antiope'nin çıldırdığını söyleyenler de var. Bu çılgınlıkla boydan boya dolaşmış ülkeyi, sonra aklı başına gelince de Sisyphos'un torunu Phokas'la evlenmiş. Europa. Fenike kralı Agenor'un kızıydı Europa. Agenor da Poseidon ile Ephafos'un kızı Libya'nın oğluymuş. Bu Europa çok güzelmiş. Zeus'un gönlünü kaptırdığı öteki kızlar gibi. Bir ilkbahar günü babasının sarayından çıkmış kırlara açılmıştı arkadaşlarıyla birlikte. Akdeniz güneşinin ılıklığıyla beslenen toprak alanın doğaya armağan olarak sunduğu renk renk ve hepsi de birbirinden güzel bahar çiçeklerini topluyorlardı kızlar. Yarış içindeymişler, bakalım en güzel çiçekleri hangimiz toplayacağız diye. Böyle derleye derleye çiçekleri deniz kıyısına değin gelmişler. Oradaki tarlalarda da diz boyu otlar arasında çok güzel çiçekler varmış. Dalmışlar tarlalardan birine kızlar ama orada o güne değin hiç görmedikleri güzellikte bir boğayla karşılaşmışlar. Alacalı, ipeksi tüyleri varmış boğanın. Sevimlinin sevimlisiymiş. Yumuşak yumuşak bakıyormuş kızlara. Niye öyle uzak duruyorsunuz benden? Yaklaşsanız haydi. Ben sizin için geldim buraya. Sevip okşayasınız diye beni diyormuş adeta bakışlarıyla. Öfkeli bir boğa değil de koşup zıplamak isteyen uysal bir kuzuymuş sanki. Kızlar hiç korkmadan gelmişler boğanın yanına. O güzel ipeksi tüylerini okşamaya başlamışlar hayvanın. Onlar böyle okşadıkça boğa da eğiyormuş başını aşağı doğru, kızlar daha iyi sevsinler diye. Derken tam da gelip Europa'nın önüne uzanmış yere. Kıza bin sırtıma da ülkeler gezdireyim sana diyormuş sanki. Europa hiç çekinme duymadan binmiş bu uysal hayvanın sırtına. İşte o uysal boğa birden değişivermiş o zaman. Doğrulmasıyla yerinden sırtında kızla birlikte dalıvermiş denize. Kayarcasına gidiyormuş boğa dalgaların üzerinde. Tüm deniz yaratıkları, nereitler, tritonlar saygıyla doğruluyorlarmış onlar geçerken. Europa o zaman boğa biçimindeki bu yaratığın tanrılar başbuğu Zeus olduğunu anlamış. Zeus böylece Girit adasına götürmüş güzel Europa'yı. Orada gerçekleşmiş birleşmeleri. Üç oğulları olmuş Minos, Ramandites ve Sarpedon adlarında. Minos ve Ramandites yeryüzündeki adil davranışları nedeniyle ruhlar ülkesine yargıç olmuşlar ölümlerinden sonra. Europa ise adını vermiş Avrupa diye bildiğimiz kıtaya. Io. Io ile ilgili öykünün bir bölümüne Hermes tanıtılırken değinilmişti. Irmak tanrı Inakos'un kızıydı Io ve Argos'taki Hera tapınağının da rahibesiydi. Tanrılar Ecesi Hera çapkın kocasının bu kıza da kanca attığını öğrenince büyük bir kıskançlığa kapılmış, Zeus da ak bir ineğe dönüştürmüştü kızı. Karısının yüzünden bir kötülük gelmesin başına diye. Ama Hera bu ineği kocasından almış, başına da kaçmasın diye yüz gözlü dev Argos'u dikmişti. Hermes tatlı masallarla devi uyutarak başını kesti. Hera da bir at sineği saldı o zaman zavallı ineğin başına. İyocuk denizlere attı kendini çılgın gibi sineğin ısırmalarından kurtulma umuduyla. Dolaştı o ülke senin, bu ülke benim. Bir denize verdi adını İyon Denizi diye. Sonra İstanbul Boğazı'ndan geçti oraya da vererek adını. Kafkas dağlarına vardı. Orada zincirlere vurulmuş Prometheus ile konuştu. Yedi iklim dört bucağı dolaştıktan sonra geldi Mısır'a. Çilesi bitmiş olmalı ki artık Zena eski biçimine döndürdü onu Mısır'da. İyo da sonraları Mısır kralı olan Epafos'u doğurdu orada. Mısır soyunun kurucusu Aigiptos, Argoslular soyunun kurucusu Danaos ve Fenike kralı Agenor bu Epafos'un soyundan gelmedirler hep.